Ayrım 19.
Sen şarlatan, polemikçi ve küstahsın Theo, dedi Nilsu öfkeyle. Aman Michael'ına da söz ettirme sanım efendi. Alıngan baktı Teoman. Ben yalnızca yeşil bir susamuruyum dedi. Sonra bakıştılar. Küçük hüzün bulutu kümelendi aralarına. Ne olacağız biz dedi Nilsu. Bir formülü matematik kitabında arar gibi. İyi olacağız dedi Teoman. Sen de yeşil susamuru olacaksın. Bir gün ve biz iki yeşil susamuru olarak yaşlanıp çoluk çocuğa karışacağız. 40 gün 40 gece düğün yapıp muradımıza ereceğiz. Bir de kerevet var çıkacağımız. Sonra diye sürdürdü Nilsu içinden. Sonra öbür eski karıların gibi bir çocuklu dul olarak yaşayacağım İstanbul'un bir yanında ve sen ara sıra çocuğumuzu tekneyle gezdireceksin. Yanında yeni susamurun olacak. Ayağa kalkıp pencerenin önüne dikildi Nilsu. Nerede başlar, nerede biter aşklar? Herkes biliyor, kimse söylemiyor. Dönüp Teoman'a sormak istedi. Sanki içindeki fırtınayı kusmak, bütün eski yaraları kanatmak ve bütün yollara düşmek istiyordu. Belki de camları kırmak. Çok istiyordu. Döndü ama Teoman yoktu. Biraz önce hemen yanında oturan, ona bir yeşil susamuru olmasını öneren Teoman yoktu. Yokluk duygusu aniden sonsuza dek içinden çıkamayacağı dar, derin bir kuyuya doğru çekti onu. Yapayalnız düştü. Bu düşüşte çocukluğunun, ilk gençliğinin bütün çığlıkları, teri, korkuları ve karabasanları vardı. Elini uzattığında dokunmak, tutunmak, sevinmek istediğinde hiç kimseyi bulamayışının bozgununu, yangınını ve fırtınasını yaşadı. İhanetin, en yakının yalanın, ayrılığın, dost bozumunun ve çaresizliğin ilk tokadıyla yanmışlığı vardı. Yanaklarında, gözlerinde ve koltuk altlarında. Burnu sızladı, üşüdü. Theo, ses yok. Gitti diye düşündü Nilsu. Gitti. Kolları düştü, başı döndü. Kendini böyle halsiz hissettiğine çok bozuldu. Küt diye yere çöktü. Nil, elinde bir kitapla yatak odasından koşarak geldi Teoman. Kitabı bırakıp yere oturdu. Nilsu'yu kucakladı. Nen var Nil Sultan, iyi misin? Sarıl bana Nil. Hadi sevgilim. Gözlüklerini çıkardı, masaya koydu. Usul usul öptü Nilsu'yu. Çok sevindiğini hissetti. Bir tek bunu duydu Nilsu. Terk edilmediği için mi, Teo'yu sevdiği için mi bilemedi. Tutunur gibi sarıldı Teoman'a. Bebeklerin minik elleriyle sımsıkı kavrayıp asla bırakmadıkları yetişkin parmakları gibi kuvvetle sarıldı ona. Ben, dedi Teoman, ben gitmem. Gözleri dolmuştu. Beni hep kadınlar terk eder. Ben yapamam. Gönlüm el vermez. Sustu, içini çekti. Ülker'i benim terk ettiğimi sananlar aldanıyor. Ülker çoktan beni bırakmıştı. O uzun zaman önce beni özel yaşamından atmıştı. Hani merak ediyordun ya, neden benim gibi birini terk eder kadınlar diye. Onlar beni sorumsuz bulurlar. Bir türlü büyümek istemediğimi söyleyip suçlarlar ve terk ederler. Ben gitmem. Korktu Nilsu. Belki de bu kez terk edemeyeceğinden korktu. Ben gitsem bile ancak bir şiir getirmeye giderim diyerek uzandı. Yatak odasından getirdiği kitabı verdi Nilsu'ya. 97. sayfadaki Yitik kaynak şiirini oku bir ara, olur mu? Dedi. Genç bir şairdi, intihar etti. Sarıldılar. Çabucak uyudu, uykuya kaçtı Nilsu. Gece yarısını 3 saat geçe uyandığında Teoman ona geceliğini giydirmiş, yataklarına yatırmıştı çoktan. Hemen yanında küçük horultularla uyuyordu kendisi de. Kalktı Nilsu, ayaklarının ucuna basarak oturma odasına geçti. Masa lambasını yakıp 97. sayfayı yeniden açtı. Unutuş bir kaynak olmalı, yeniyi her an yaymak için. Ben sana olmalıyım, bana ben bir kaynak. Görüyorum geç, kıyım çok yakın. Biliyorum artık mut uzaklığını. Sen yüzümü götürmüyorsun, kendi gözünü bile. Gerçek bilirsin, diliyoruz. Düz, eğri, çapraz ya da değir mi? Güzeldir açığa çıkışı yüreğin. Sen bil ki ben de seveyim. Nehire Gümüş'ün kapısını çaldıklarında Teoman'ın heyecanlı olduğu Apa çıktı. "Beni aradı Nil," demişti sevinçle. "Beni NG aradı ve yemeğe davet etti. Senden söz edince seni de getirmemi istedi." Son zamanlarda yeni bir edebiyat ödülü alan Nehire Gümüş'ün eski kitapları yeniden basılmış, adı yeniden gazete ve dergilerde görülmeye başlamıştı. Piyasada bulunan tüm kitaplarından üçer tane alan Teoman, onların tek tek kendisi, Deniz ve Alican için imzalatmasını planlıyordu. Soğukça sayılabilecek bir ifadeyle açtı Nehire Gümüş. Yüzünde sevgisizlikten mi yoksa mesafeli olmaktan mı ilk bakışta anlaşılamayan bir durgunluk, bir umursamazlık vardı. "Hoş geldiniz," dedi ellerini uzatırken. İnsanları daima kendi istediği gibi görmek eğilimindeki Teoman'ın bu yüzden Nehire Gümüş'ün çelik bakışlarıyla üşümediği besbelliydi. Neşeyle gülümsüyordu. "İşte Nehire Hanım, size sözünü ettiğim kadın bu, sevgilim Nil." Gözlerinden hayranlık akarak Nilsu'yu tanıştırdı. Kitaplarından tanıdığı o ince, hareketli ve hınzır yürek yerine soğuk, mesafeli, orta yaşlı bir kadınla karşılaşmaktan yeterince hayal kırıklığına uğrayan Nilsu, Teoman'ın heyecanından rahatsız oldu. "Heyecanlarının taşkınlığa dönüşmesini önlemiyor bu adam," diye bozuldu. "Merhaba efendim, ben Nilsu Baran," diye düzeltti sert bir sesle. "Bunu daha çok beğendim," dedi Nehire Gümüş. Nilsu'nun elini sıkarken elleri ılık ve samimiydi. Salon tıpkı Teoman'ın anlattığı gibiydi. Ne eksik ne fazla. Nane yine kanepede, aynı yerde gevşek uzanıyordu. Onları görünce başını kaldırdı, mahmur mahmur baktı, havayı kokladı, gerindi, her bacağını uzun uzun uzattı, kalktı ve yere atladı. Gidip Nilsu'nun bacaklarını koklamaya başladı. "Nane kadınlara bayılır," dedi NG. Sesinde öyle doğal, öyle rahat bir ifade vardı ki Nane'nin kediden çok kadınlara düşkün, yaşlı, tombul bir erkek karakteri olduğunu tartışmasız kabullenmek zorunda kaldılar. Homurtuya benzer mırıltılarla Nilsu'nun ayakları dibinde uzanıp uyumaya başladı Nane. "Benim de Elvis adında bir kedim vardı, Sarman'dı," dedi Nilsu. "Beni terk etti." Sesinde kabullenmiş bir ton vardı. "Benim hiç kedim olmadı. Beraber olduğum kadınlar, annem de dahil, kedi sevmezlerdi," diye atıldı Teoman. "Sahi Nil, bir kedi alalım mı? Evimizde eksik olan en önemli şey bir kedi yavrusu değil mi?" Gürültülü bir kahkaha attı. İki kadın kaygılı gözlerle bakıştılar. Havada buluşan bakışları onu hoşgörüyle karşılamaya karar verdi, sustular. "Annen kedileri pek sevmezdi Teoman. Çok titiz bir kadındı Cahide.
Hayvanların hastalık taşıyacağından korkar, hayvanlarla haşır neşir olduğum için bana kızardı." "Ah evet," dedi aynı gevşeklikle gülerek Teoman. "Ama Nergis de ben de öyle sık grip olur, öyle çok üzerdik ki annemi. Sanırım ev hayvanlarımız olsaydı bile onlar işsiz kalacaktı. Ha ha ha." Onu daha önce hiç bu ruh halinde ve tavır içinde görmediğini düşünüyordu Nilsu. Küçük bir oğlan çocuğuyken annesinin yanında böyle biriydi herhalde. "Sizin için buhara pilavı yaptım. Biraz salata ve birkaç soğuk meze. Açık büfe gibi bir şey. Gidip mutfaktan alabilirsiniz. Soğutulmuş bir şişe iyi şarabım da var." Mutfak neredeyse çıplaktı. Hemen her şey ustaca dolaplara gizlenmiş. Mutfak masası üzerindeki meyveler yapayalnız kalmışlardı. Peykenin üzerine dizili tabaklarda soğuk mezeler, ince porselen tabaklar, çatal bıçak vardı. İri bir cam kasede nefis bir gevşeklikle yayılmış sebzeli pilavın tereyağı kokusu önlenemez iştah çığlıklarıyla davetkar oturuyordu onların yanı başında. "Nehire Gümüş'ün buhara pilavı meşhurdur Nil. Annem ne zaman pişirse mutlaka ortak pilav anılarını anlatırdı uzun uzun. Ne günlerdi be." Keyifle bir sigara çıkarmış, çakmağını arıyordu konuşurken. Aniden NG'nin evinde sigara içilmediğini anımsadı, çabucak sakladı sigarayı. Onu ilk kez sigarasını içmeden cebine koyarken gören Nilsu'nun şaşkınlığı arttı. Teoman'ın Nehire Gümüş'ten çekindiğini düşündü. Beriki annesinin mutfağında yemek atıştıran haşarı bir oğlan çocuğu keyfiyle neşeli sesler çıkartarak tabağını doldurmaya koyuldu. Hemen ardından soğutulmuş şarap şişesini buzdolabından çıkartan Nehir'e gömüçle göz göze gelen Nisu, bu kez onun gözlerindeki çözülmüş buz parçalarına ve sevecen sabır çizgilerine rastladı. Beyaz şarap sever misin Nisu? Sesinde yumuşak ve şekerli bir tat vardı şimdi. Birden Nehir'e gömüçün hiç çocuğu olmadığı sanısına kapıldı Nisu. O hiç anne olmamış bir kadındı. Selen gibi diye düşündü. Belki benim gibi. Anne olmadan ölmek bir kadın için biyolojik bir eksiklik yaratır mı acaba? Yoksa bu hiç yumurtlamamış bir tavuk gibi rahat ve keyifli gülmeye başladı Nisu. Kendini, Selen'i ve Nehir'e gömüçü üç keyifli tavuk gibi görmüş, neşeli bir çizgi film izler gibi eğlenmişti. Gülüşü sessizlikte yayıldı. Teoman'la Nehir'e gömüç ona hayretle baktılar. Suçlu suçlu kaşlarını kaldırıp gülümsedi Nisu. Şu sizin Elvis dedi Nehir'e gümüş şarap servisi yaparken. Sizi terk eden kediniz beni düşündürüyor. Evini terk eden kedi olmaz sanıyorum. Kediler evlerine sadıktır. Sakın siz onu terk etmiş olmayasınız. Beni sınıyor olmalı diye düşündü Nisu yıldırım hızıyla. Başından beri beni sınıyor. Bir bakıma öyle oldu dedi canı sıkkın bir sesle. Ellerinde tıka basa dolu tabaklarıyla salona geçtiler. Koltuklara oturup beyaz şaraplarını yudumlayarak yiyeceklerini atıştırmaya başladılar. Jean Garberek müziğini seviyor musunuz Nehir'e Hanım? Bu da nereden çıktı? Bakışıyla Teoman'a dönen Nehir'e gömüç, onun yüzünde konuyu değiştirmek gerekliliğine dair tehlike sinyalleri gördü, hemen anladı. Festivale gelmiş olduğunu duydum ama doğrusu hiç dinlemedim Teoman. Müthiş bir müzisyen. Size kasetini alayım, bir tanışın. Sevinirim, dedi Nehir'e gömüç şarabını yudumlarken. Norveçli olmalı, yanılıyor muyum? Galiba, evet, kuzeyden bir yerden. Biliyor musunuz çocuklar? Heyecanlanmış, sanki sevdiği bir konuda konuşmaya hazırlanır gibi ikisine birden hitap etmişti NG. Bu Vikingler alem insanlardır. U harfini Ü olarak okur, O harfini de U diye telaffuz ederler. Bu arada J'ler Y olmuştur. Yani sizin Jan Garberek orada Jan Garberek'tir. Sonra Knut Hamsun, Knut Hamsun, Liv Ullmann da Liv Ullmann'dir. Aa bakın bu çok hoşuma gitti diye laf yetiştirdi Teoman. Ağzı dolu dolu sevildiğinden emin bir keyifle. O vakit kur yapmak Norveççe okununca kür yapmak. Tutmak, tütmek, sulu, sülü oluyor. Ne komik yahu. Ha ha ha. Teoman'ın bu yeni yüzünü hiç sevmediğini düşündü yeniden Nisu. Tek kelimeyle berbattı. Ama NG bir çeşit sevgiyle hoşgörü gösteriyor, şefkatle bakıyordu Teoman'a. Onu oğlu yerine koyuyor, hiç doğmamış oğlu yerine diye düşündü. Teo'ya gelince o çoktan NG'yi annesi sanıyor. Tanrım, ne ilişki bunlarınki böyle? İncecik bir elektrik tadı duydu dilinde Nisu. Selen'e ilk rastladığında ve denizle tanıştığında duyduğuna benzer bir tat. Önlemeye, kontrol etmeye çalıştı ama başaramadı. Kekremsi tat iyice yayıldı ağzına. Midesi ekşimiş gibi yanmaya başladı. Oysa henüz yemeye başlamış, çok az şarap içmişti. Bu olsa olsa kıskanmaktı. O anda Nisu'nun ayakları dibinde mışıl mışıl uyuyan nane iğne batmış gibi sıçrayarak uyandı. Öfkeli gözlerle çevresine bakınıp homurdandı. Karabasan olmalı diye açıkladı Nehir'e gömüç. Çok yemek yiyince rahatsız oluyor tabii. Kedilerin karabasanı da çalınmış ciğer ya da boş bir ev olsa gerek değil mi? Ha ha ha. Çok eğleniyordu Teoman. Anladı diye düşündü Nisu. Nane anladı. Yürek atışlarının hızlandığını hissetti. Kıskançlıkla nazar arasında benzer bir kimya olduğunu anlatmıştı birisi. İkisi de negatif elektrotlar saçar çevreye. Tek farkı birincisi sahibine, ikincisi yönettiği kişiye zarar verir demişti. Kimdi bunu söyleyen? Hakan mı, Selen mi, anneannem mi? Nane tüyleri diken diken olmuş, yüzü çarpılmış şekilde ayağa kalktı, homurdanarak Nisu'ya yaklaştı, ayaklarını kokladı onun. Çok huzursuz olduğu besbelli söylenerek uzaklaştı sonra. Gidip onu ilk gördükleri kanepenin üzerine çıktı ve çok titremeli bir uykuya daldı. Babam üç renkli kedilerin dişi olduğunu söylerdi dedi Nisu. Neden bunu söylediğini bir türlü anlayamadı. Babanız haklı. Üç renkli kediler dişidir diye onayladı Negi. Akşamın geri kalan kısmı daha iyi geçti. Şarap damarlarına ateş gibi yayılmış, gevşemiş, Teoman'ın taşkın gülüşleri ve esprilerine alışmışlardı. Yıllar önce Oslo'da yapılan bir yazarlar toplantısında tanıştığı Norveçli bir yazarla yaşadığı dostluğu anlattı Negi. Bunun bir aşk hikayesi olduğunu hemen anladı öbürleri. Artık Nisu'nun görmeyi umduğu yazar ne yere gömüçe dair güçlü ipuçları veren Negi, dudak kıvrımlarında hınzır bir gülüş, sesinde ince bir alay ve deviniminindeki dişi alımlılıkla anlatıyor, Teoman kahkahalar atıyor, Nisu dinliyor, soruyor ve düşünüyordu. Hiç İskandinav tanımadım ben dedi Nisu. Ah dedi NG gülerek. İyi yürekli, çekingen, iri yarı Viking kalıntılarıdır. Soğuk ve karanlık yüzyılların dondurduğu yüreklerini alkolle yıkarlar ama bunun pek işe yaramadığını da en çok kendileri bilirler. Teoman'a döndü sonra. Jan Garbarek yok ama Edvard Grieg var. Per Gint'e ne dersin? Kalkıp salonun bir ucuna yerleştirilmiş bir pikaba Edvard Grieg plağı koymak için yanlarından uzaklaştı. Onun uzaklaştığını fırsat bilen Teoman cebinden bir kağıt parçası çıkarttı telaşla. Kopya çeken küçük öğrencilerin heyecanıyla acele bir şeyler yazdı kağıda ve Nisu'ya uzattı hınzırca. Hiç İskandinav tanımamış ama Türkiye'li bir susamuru tanıyor işte. Kim? Arkası hala onlara dönük Greg'in pikabını yerleştiren NG sordu. Kim? Nil dedi Teoman. Nisu Baran diye düzeltti. Yüzündeki o tuhaf çocuksu ifadeyi soyunmadan. Onu çocukken tanımaktan hoşlanmayacağına karar verdi Nisu. Ne babasının ne de Selen'in ne de Mike'ın çocukluğunu biliyordu. Hayır dedi NG. Susamuru olan kim? Tabii ki ben dedi Teoman. Bunu ikisi arasında bir aşk oyunu olarak değerlendirdi NG, sustu. Per Gint başladı. Üçü de bütün kulaklarıyla Greg'i dinlediler, şaraplarını içtiler. Cebindeki kağıtta ne yazılı olduğunu müthiş merak eden Nisu, bu çocuksu entrikanın içinde olmaktan tuhaf bir zevk aldığını duyumsadı, Cem'i düşündü birden. Çocukken onunla oynadıkları oyunlar ve yalnız ikisi arasında kalan çocuksu sırlar. Cem burnunda tüttü. Hayret dedi Teoman'a. Cem'i özledim aniden. Sesinde sevinçli bir şaşkınlık vardı. Teoman'ın getirdiği kitapları imzalayan NG başını kaldırmadan sordu. Cem de bir susamuru mu? Hayır, şimdilik bir tek ben susamuruyum diye içini çekti Teoman. Yeşil diye ekledi Nisu gülerek. Yeşil susamuru. Çevreci bir grubun sembolü falan olmalı diye mırıldandı NG, kitap imzalamayı sürdürerek. Üye olmak için ille de aşık olmak şart mı? Teoman Nisu'ya çabucak göz kırptı. Elbette efendim, yeşile sevdalanmak şart. Anlamıştım, dedi NG. Bir saat sonra artık eve dönmek için izin istediler. Onları yolcu etmek için kapıya çıkan NG, Teoman dedi. Hala gülümseyen Teoman NG'ye döndü. Buyurun efendim. Seni bu gece davet etmemin sizi diye düzeltti. En önemli nedeni sana bir şey söylemekti. Tıpkı kapıyı açtığındaki gibi ciddi, soğuk, mesafeli bir kadındı şimdi Negi. Annenin mektupları. Onların tümünü yaktım Teoman. Neden kedi seven bir insan olduğumu biliyorum da kedisiz ve sevgisiz getiriyorum yaşadığım günlerin yaprak döken sonunu. Cebindeki kağıdı tekrar katlayıp sakladı Nisu. Kedi alacaklardı. Üç renkli dişi bir kedi yavrusu. Adını Greg koyarız dedi belli belirsiz bir neşeyle. Theo iyi misin sen? Hayır, berbat görünüyordu. Baca gibi tüterek sigara içiyordu. Annemin mektuplarını yakmış dedi inleyerek. Nasıl yapar bunu? Hakkı var mıydı bunu yapmaya? Ama mektuplar onundu diye düşündü Nisu. Sustu yine de. Ona kızıyorum Nil, çok kızıyorum. Çabuk sevenler, çabucak kanı ısınanlar böyledir. Çabucak da bırakırlar. Ama dedi, ama o mektupları okuyan ve bilen tek kişi yine de o. Sesinde hoşgörüye davet eden bir yumuşaklık, sonradan şekerlendirilmiş bir tatlılık vardı. Ben annemin el yazısını görerek okuyacaktım. Dokunacaktım o sayfalara, koklayacaktım kağıtları. Ben annemle buluşacaktım o mektuplarda. Haksızlık bu, haksızlık Neil. Bir insana asla ulaşılamayacak anlar vardır. Kim olduğunu, neyiniz, nasıl biri olduğu hiç önemli değildir. Gidilen bütün yolları, girilen bütün kapıları, görünen bütün perdeleri kapalıdır. Kimse açamaz. Onu yalnız bıraktı Nisu. En çok yalnız kalan kendisiydi. Alo Neil, sen misin? Ne yapıyorsun bilmiyorum ama bırak ve bana gel. Lütfen hemen şimdi. Ne var Theo, ne oldu Allah aşkına? Sorma, atla gel. Ne olur Neil. Sesi çok mutsuz, kederli, ağlamaklıydı. Onu yarım saat sonra parti lokalinde buldu Neil. Sabahın onunda rakı içiyor, baca gibi tütüyordu. Oysa geceleri içerdi ancak. Nisu'yu görünce omuzları çöktü, inleyerek konuştu. Cemal Süreyya öldü Neil. Çok üzüldü Nisu. Ne zaman, nasıl? Teoman önüne onun şiirlerini dizmiş, yas tutmak için biraz şiir, biraz rakı törenine başlamıştı bile. Oku Neil. Gazetede ölüm haberiyle yayınlanmış son şiirini uzattı önüne. Ölüyorum Tanrım, bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür, biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir, üstü kalsın. Aslında hiç de samimi bir dostu olmayan bir şairin ölümüyle yıkılışındaki içtenlik, bu ölümün acısına tuhaf bir tat katmıştı. Nisu'nun yüreğinde, geçenlerde Beckett'e üzülmüştü günlerce. Bunu böyle yaşıyor o. Ne kimseye gösteriş olsun diye, ne birisi etkilensin diye. Nasıl da içtenlikle seviyor yaşamı ve güzellikleri. Hastaydı ama sanki ölüme kafa tutuyordu Neil. Bu da bir intihar şekli sayılmaz mı? Sesindeki teselliye açık kapılar vardı. Birinden içeri daldı Nisu. Gel dedi elini tutup. Gel gidelim, dolaşalım biraz Theo. Küçük bir oğlan çocuğu gibi itaatkar, beceriksiz kalktı masadan Teoman, çıktılar. Gün boyu aylaklık ettiler, okulu kırmış çocuklar gibi dolaştılar avare avare. Vapura bindiler, hiç üst üste yemedikleri kos helva, kokoreç, midye yediler. Havuç, portakal, nar suyu üstüne salep içtiler, soğukta üşüdüler. Onun yeri önemliydi Neil diyordu Teoman. Zeki, ince ve hınzırdı o. Sır verir gibi yaklaştı. Annemin ölümünden sonra yazdığım birkaç şiiri yolladığımda bana mektup yazıp şiirlerimi desteklemiş ve beni muzur bulmuştu. Gözleri doldu yeniden. Teoman'ın şiir yazdığını ilk kez duyuyordu Nisu. Şimdi tek şahidim de yok oldu Neil. Biraz hayal kırıklığına uğramıştı Nisu. Düzeltmek için debelendi öbürü. Yani iyi şiir yazdığımı düşünen iyi bir şair öldü. Boş ver diye teselli etti kendini Nisu.